Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Komünist Vedat Türkali. 1. Kaset 1. Yüz Gendaş Yayınları. 1. Baskı Ağustos 2001. Okuyan Aslı Kamgözen. Vedat Türkali 83 yıllık yaşamından bir kesiti anlatıyor komüniste. Nasıl bir aile ortamında, nasıl bir çevrede büyüdüğünü, neler okuyup kimlerden etkilendiğini, sosyalist düşünceyle ilk kez nasıl tanıştığını, ilk örgütsel ilişkilerini, yalın bir dille, hiçbir kurgu kaygısı taşımadan, gerçek isimler ve olaylarla. Şefik Hüsnü'ye son gidişimde, Kapalı Çarşı'da bir sokakta sayacı Ahmet Fırıncı'nın adresini verdi. Gidip onunla görüşecektim. Ahmet Fırıncı da, dede Ahmet, ad olarak tanıdığım eskilerdendi. Uzun süre Moskova'da kalmış, merkez komitesi üyesi olduğunu bildiğim biriydi. Gittim. Kendimi tanıtır tanıtmaz üst üste yığılmış derileri attı yere. Başına çömeldik karşılıklı. Dükkana alışverişe gelmiş biriydim. Arka sokakta konuşuyorduk. Bir akşam geç bir saatte Fatih Camii'nin arka kapısında Boz Mehmet'in beni bekleyeceğini söyledi. Ürkek, tedirgin bir görünümdeydi konuşurken. Dede Ahmet Fırıncı'nın söylediği gün saatte gittim buluşma yerine. Kimseciğin bulunmadığı karanlık bir duvar dibinden çıktı Boz Mehmet. İlk ortaokul boyunca okulda belletilenler doğrultusunda ateşli bir Kemalistim. Babam namazında, orucunda, yobaz denecek ölçüde Müslüman, Kemalist reformlara tiksinerek karşı çıkan şeriat yanlısı biriydi. Tüm ailem, çevrem de öyle. Üç ablam da okuldan alınmış, okutulmamıştı. Nedeni yoksulluk kadar okulda başlarını açıp çizgiden çıkacakları korkusuydu. Herkes Kur'an okuyordu evde. Özellikle Cumhuriyet bayramlarında ya da bir başka şenlik günü kente gezmeye gitmeleri için babamdan izin istendi mi alınacak yanıt belliydi. Ne işleri var orada? Oturup Kur'an'larını okusunlar evde. Bir ablam hafızdı. Ben de Kur'an'ı 5 kez hatmetmişimdir. İlkokula başlamadan önce 5 yaşımda var yoktum. Ablamı da hafızlığa çalıştıran Vasfiye Hoca Hanım'ın mahalle mektebine yolladılar. Çatık kaşlı, iri yapılı hoca hanıma o minik yaşımda duyduğum korkuyu, bahçeye bakan tahta kafes pencereli odada önümdeki elif cüzüyle çocuk yüreğime dolan sıkıntıyı karabasan gibi anımsamışımdır hep. Elif cüzünü, tebarekeyi, sonra da Kur'an'ı okul sıralarındayken babam belletti. Bana çok düşkün olan babamdan bir gün az kaldı dayak yiyordum. Okulda aldığım eğitimle övünerek Türk'üm dememe çok kızmıştı. Ne demekti Türk'üm? Elhamdülillah Müslümanım diyecektim. Kemalist okulda öğrendiklerimle evimde, çevremde görüp yaşadıklarımın çelişkisi içinde sallandım bir süre. Liseye geçtiğim yıl dünyaya daha uyanık bakmaya başlamış olmalıyım. Nazım'ın şiirlerini okuyordum. Okul kitaplarında yer veriliyordu Nazım'ın şiirlerine. Lisede ailesini savaşta yitirmiş, kimi kimsesi olmayan, birilerince korunup bakılan Mehmet diye bir çocuk vardı. Komünist Mehmet derlerdi. Onunla arkadaşlığa başladık. Gazi Kitaplığı diye bir yer vardı Samsun'da. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiğinde kaldığı otelmiş. Gazi'nin eviydi adı. Anahtarı verilip kentçe armağan edilmiş ona denirdi. Şimdi müze sanırım. Onun altındaki salon kitaplıktı. Çeşitli kitapları, şiirleri, romanları, birçokları gibi ben de orada bulup okuyordum. Reşat Nuriler, Hüseyin Rahmiler, Aka Gündüzler, Peyami Sefalar, Yakup Kadriler, Halide Edipler, Burhan Cahitler, o yıllar çok popüler bir romancı. Ahmet Haşimler, Necip Fazıllar, Faruk Nafizler. Kimi edebiyat dergileri, Varlık, Kültür Haftası, Çığır, Yeni Adam. Bir de öğle yemeği aralarında okuduğumuz lise kitaplığında bulunurdu bunlar. Gazi Kitaplığı okumaya düşkün kişilerin buluşma, tanışma yeriydi de. Mehmet'le arkadaşlığımız orada oluştu sanırım. Yaşamımda önemli yeri olan bir başka kişiyle Sefer Aytekin'le karşılaşıp arkadaş olmamız da gene o kitaplıkta başlayacaktı. Epey bir süre sonra. Mehmet'le konuşa konuşa kentin o günler en uzak kıyı semtlerinden birindeki Kökçeoğlu mahallesindeki bizim eve geldik bir akşamüstü. Hiç unutmadığım bir gün oldu benim için. İçinde yaşadığımız bizim toplumda da insanların proleterya, burjuvazi ayrımıyla başka başka sınıflar içinde yaşadıklarını, burjuva varsılların yanlarında karın tokluğuna çalıştırdıkları proleter yoksulların emeğiyle yaratılanlara el koyduklarını, onları sömürüp süründürerek varlık içinde yaşadıklarını, bundan kurtulmanın tek yolunun da komünizm olduğunu o akşam ilk kez onun ağzından duydum. Daha önce bir biçimde duyup işittiğim şeyler bizim ülkemizde de vardı demek. Epey bunalımlı günler başlamıştı benim için. Bu komünist Mehmet beni de mi komünist yapıyordu? Ben liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi'nde okumak için ayrıldığım 1937 Ekim ayında Samsun, 38 bin kişinin yaşadığı Karadeniz'in fırtınalı günlerinde gemilerin yanaşamadan geçtikleri limansız bir kıyı kentiydi. Bizim mahalle Kökçeoğlu, Seyyid-i Kutbettin tekkesinin bulunduğu eski mezarlığın üst başında köyle kent arası bir yerdi. Oradan sonra Toraman Tepesi'ne kadar tütün, buğday, mısır tarlaları başlıyordu. Küçük topraklarda tütün, tahıl üreten yarım yoksul, az sayıda çiftçi aile dışında mahallenin geniş kesimi ya toprakta ya da kentteki tütün mağazalarında çeşitli iş yerlerinde çalışan emekçilerdi. Göçmen gelmiş kimi boşnaklarla doğudan gelen Kürtler, Türkler de iskelelerde, pazar yerlerinde hamallık, küfecilik yapıyorlardı. Babam kimlik cüzdanındaki adıyla Pir Hasanoğullarından Yusufoğlu Osman, Ahlat'tan gelmiş, eskici Mirza'nın kızı Melek'le evlenerek mahalleye yerleşmiş bir Türktü. Babasını 93 Savaşı'nda yitirmiş, amcasının yanında büyümüştü. Yetişkinliğinde çalışmak için önce Batum'a gidip dönmüş, sonra Samsun'a gelip kalmıştı orada. Yürüyerek yapmıştı bütün yolculukları. O kadar yolu nasıl yürüdünüz soruma? Biz kese yolları biliyorduk yanıtını gülerek anımsarım. Annemin babası Kerkük'ten gelmiş bir Türkmüş. Annemin annesi Keziban da Kavak'taki Akale oğullarındanmış derlerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda 3 kız 1 oğlan çocuğuyla annemi bırakıp Kafkas cephesine gitmiş, 4 yıl sonra dönmüştü babam. Bu seferberlikte ailenin neler çektiği en sık konuşulan konulardı çevremde. Ev yarı aç geçirmişti bu yılları. Ağabeyim Yusuf ölmüştü. Annesinden kalan elmas küpelerini, yüzüğünü, 2 batman 15 kilo kadar mısır ununa verdiği anlatılırdı annemin. Ben babam askerden döndükten sonra olmuşum. Anımsadığım çocukluk günlerimde buğday meydanı un iskelesi çevresindeki un mağazalarından birinde ağırlığı sonraları otomobil acenteliğine kaydırılmış olan Seyit Bilaller'in yanında çalışıyordu babam. Mağazanın temizliğine, arkadaki ardiyede sürdürülen un işlerine bakıyor, mal geliş gidişlerinde araba tutuyor, hamalları topluyordu. Hamal başı bir tür. Çalıştığı mağazadan haftada 5 lira, toplu iş verdiği hamallardan da bir pay alıyordu. Alt kattaki iki odanın aylık 7 lira kadar tutan kirası vardı bir de. Temel geliri buydu evimizin. Ortanca ablam, evin asıl emekçi kızı, mevsiminde tarlalarda gündelikle tütün dikimine, sonra da tütün kırmaya gider, büyük sepetlerle eve gelen tütünleri evcek dizerdik. Çok tütün dizdim ben de. Gelire katkıydı bu da. Bir de hafız olan küçük ablam, Ramazanlarda mukabele okumaya çağrılır, oradan da bir şeyler girerdi eve sanıyorum. Mahallemdeki liseyi bitirip İstanbul'a yüksek öğrenime giden, o dönemde ilk, belki de uzun yıllar tek çocuk ben oldum. Liseyi nasıl bitirebildiğime de hep şaşarım. 5 numara gaz lambası altında oturulan, yemek yenen, yatıp uyunan, gereğinde soba üstünde su kaynatılarak koca leğen konup yıkanılan sobalı tek odada, babam, ben ortaokul 2'ye geçtiğimde annem öldükten sonra 3 ablam, hiçbir gece evimizden eksik olmayan kapı komşularımızla birlikte olduğum tüm geceler boyu derse çalışabildiğimi hiç anımsamıyorum. Hiçbir sınıfta taslamam kitaplarım da olmadı. Çoğu kez bir defter bir kalemle gidiyordum okula. Coşkucu bir abartma sanılmasın. Çamurlu mezarlıklar arasından Boklu Dere'den geçip Acem Mahallesi un kapanından kentin öte ucunda çiftlikteki liseye gitmek hele o yıllar kışları hiç eksik olmayan karlı havalarda işkenceydi. Pabuçlarımın altı delik olurdu çoğunlukla. Karton mukavva kordum tabanlarına. Ayakkabıma dolan karlı çamurlu sular içinde buz keserdi ayaklarım. Kışın gelişini beklerken içim titrerdi. Öğle yemeklerinde eve gelip okula yetişebilmem olası değildi. Her gün 10 kuruş verirdi babam. Diyebilirim ki bütün lise boyu öğle yemeklerim 100 paralık ekmek, 100 paralık peynir, 5 kuruşluk tahin helvasıydı. Biz gene de mahallenin iyi durumda olanları arasında sayılıyorduk. bu koşullarda okulu sürdürüp İstanbul'a yüksek öğrenime gidebilmişsem, üç ablamın ola ki bilinçaltı sınıf atlama özlemlerine dayalı benim yetişip adam olmama tutkuyla bağlılıklarına, bu yolda özverilerle dolu çırpınmalarına borçluyum bunu. Bu bağlılıklarını yaşamları boyu sonraki güç günlerimde de hiç şaşmadan sürdürdüler. Unutamadığım birçok acılı anım vardır çocukluk günlerimden. İlkokul 3. sınıfta Bozkurt Okulu'nda okuyordum. Mahallemde oyunlardan eksik olmuyorum ama okulda durumu bizden iyi sayılan çocukların yanında ürkek, çekingenim. Bir gün bahçede baş öğretmen Kemal Bey, daha çok varlıklı kesimin çocukları toplanmış çevresine, ortadaki bir tarha çiçek dikiyorlar. Koşup oynayanlar var bahçede. Biz birkaç garibanda bir kıyıya sığınmış güneşleniyoruz. Birden arkamdan bir saldırıyla sille tekme yere düştüm. Neye uğradığımı anlayamamıştım. Baş öğretmen Kemal Bey'di. Sille tekme beni bir güzel dövüp hırsını alarak ağacın dibine iteledikten sonra çiçek dikimine döndü gene. Sonradan öğrendik ki koşanlardan biri mi çarpmış nedir? Bir kız arkasından itilip fidanların üstüne düşürülmüş. O da beni göstermiş niyeyse. Öğrendik diyorum. Çünkü ben utancımdan kimsenin yüzüne bakamıyorum. Mahalledeki çocuklar gelip olayı da nedenini de bizim eve anlatmışlar. Öyle öğrendim. Okula gelip baş öğretmene çıktı babam. Ne olacaktı ki? Sosyal durumu kılık kıyafetinden belli babama o herifin bakışını da hiç unutmam. Çocukluk, gençlik yıllarımda bu tür öyküler o kadar çoktur ki hangisini anlatayım? Tekel oluşmamış demek ki daha. Samsun'da rakı fabrikası olan bir ünlü varsılın, Aslan Bey'in adı bizim mahallede yoksul babasına çıkmıştı. Yakınımızdaki bir göçmen köyüne, Çatal Armut, neler neler bağışlamıştı bu iyi yürekli adam. Çocuklara da okul kitapları yardımı yapıyormuş. Ortaokul 2'de olmalıyım. Okul çoktan başlamış, kitabım yok. Çevrem, evde, içinde beni zorluyorlar gidip Aslan Bey'den kitap istemeye. Gittim sonunda. Yazıhanesinde oturmuş adama utana sıkıla sokulup isteğimi söyler söylemez nasıl kovulduğumu anımsadıkça bugün bile ürperti duyuyorum. İşinden söz etmiştim babamın. Ağır koşullara direnme savaşı veren babam bir çuval un istemiş patronundan. Olurunu almış. Ücretine aynı zam isteği bir tür. Un çuvallarıyla dolu arka mağazadan her ay bir çuval unu dostu Gül Bey'in un kapanındaki fırınına göndermeye başlamış. Adam topluca marka veriyor bize. Akşamları gidip evin ekmeğini alıyorum ben de. Babam bir gün ağlamaklı geldi eve. Efendiye, patrona efendi derdi. Un aldığını bir kez daha anımsatmak gereğini duyunca o iznin bir kerelik verildiğini söyleyip 50 lira kadar tutan öteki çuval unların parasını vereceksin diye tutturmuş. 50 lira nereden bulacak bizim evde? Babamın çektiği acıyı, evimizin o günler üstüne çöken ağırlığı da unutmam. Sonunda ortanca ablamın Ergani'de yolda çalışan yeni nişanlısı, yaşamım boyu iyiliğini göreceğim Sıtkı enişteye telgraf çekildi. Para geldi, ekmek paralarımız ödendi. Okulda belletilen basma kalıp sözlerin yaşamda yalanlandığını mahallemizde çıkmış yangınlarda görüp yaşadım bir de. Arka komşumuzda çıkan bir yangında kira getirir umuduyla küçük bahçemize sığdırılmış bir odalık kulübe yandı. Aradaki iki dut ağacı asıl evi korudu. Bir süre sonra da yukarı Kürt mahallesinde çıkan bir yangında 20'ye yakın barakamsı ev yandı. Ne bizim yangında ne de bu yangında dar günlerde yardıma koşacağını okulda bellediğimiz Kızılay'ı, Hilal-i Ahmer denirdi o günler, gören duyan olmadı. Yoksullar yöresinde geçerli değildi o kural demek. Çoluk çocuk ortada kalmış insanlara bir bardak çayı, bir tas sıcak çorbayı, elleri erdiğince yardımı konu komşu yaptı yapabileceği kadar. Yaşadığım toplumu gerçek boyutları içinde kavramamda yaşadığım bu koşulların payı olmuştur kuşkusuz. Ancak kardeşçe bir dünya özlemimde beni kuşatan ortamda soluduğum egemen kültürde en az o kadar etkili olmuştur diye düşünürüm. Temelinde ilkel komünel dayanışma, paylaşma duygularına dayalı, yoksulları birbirine bağlayan İslam kültürüydü bu. Mahallemizdeki konu komşularımız, teyzeler, dayılar, emmiler, ağabeyler, abla ya da yerel ağızlı abular, kiminde kavgalara, küskünlüklere varan günlük sürtüşmelere karşın birbirini sayan, kollayan, sırasında dert ortağı olan bir topluluk içinde yaşıyorlardı. Bu yoksullar güç durumda kalmış birinin tarlasına imece çalışmaya gidiyorlar, güçleri ölçüsünde birbirlerine ödünç araç gereç, sıkışanlara elleri yettiğince faizsiz, senetsiz, sepetsiz borç, küçük paralar veriyorlar, Ramazan ayı yaklaşırken değişik evlerde toplanan kadınlar haftalar boyu birlikte çalışarak her evin gereksinimi kadar yuka, yufka yapıyorlar. Ramazanlarda yemek, belirli kutsal günlerde kardıkları helvayı birbirlerine gönderiyorlar. Doğumunda, düğününde, ölümünde, hastalığında, bayram günlerinde dertlerini, acılarını, mutluluklarını birbirleriyle paylaşıyorlardı. İslam'da var olan fitre, zekat, sadaka, eskilerde Beytül Mali Müslim'in kurumlarının koşullandırdığı bir yaşam biçimiydi bu. Yabanıl kapitalizmin bugün bizde yerine bir şey koymadan çiğnemeye zorladığı bu Müslümanca dayanışmalı yardımlaşmalar, ileri kapitalist ülkelerde sosyal demokrat uygulamalarla karşılanan insanlık gereksinimidir. Bizde sosyal demokrat geçinen partiler halka hiçbir şey vermedikleri için kimi dinci partilerin halkça benimsenmesinde salt dinsel inançlara bağlılıktan çok halkın bu geleneksel dayanışma duygularını mahallelerde kimi gösterişli yardımlarla ustaca sömürmeleri etken olmuştur. Büyük kuramcı kasıntısıyla İslam kaynaklı özelliklerin sınıflar arası çatışmayı gevşetip halkın bilincini körelterek toplumu gerilettiği yargısına varırken o ilişkilerdeki bu insancıl yanın görülüp doğru değerlendirilmesi gerektiği de düşünülmelidir. Emekçi halk yaşamındaki somut olaylara bakar. Okulda öğrettikleri ölçü devriminden evde övgüyle söz ederken terslemişti babam. 1250 gram olan okka, 1000 gram olan kiloya dönmüştü. Ama fiyatlar değişmemiş, mallara zam gelmişti bir tür. Neresi iyiydi bunun? Çocukluğumdan unutamadığım anılardan biri de, mahallemizin özellikle geceleri sık sık basılıp kimi evlerin aranmasıydı. Eşkıya Kürt Kerim'i yakalamaya çalışıyordu polis. Yukarı aşağı diye ikiye ayrılmıştı bizim mahalle. Kürt mahallesi de denirdi yukarı mahalleye. Çok eskilerde yerleştirilmiş, sütçülük, Kürtırmağı yöresindeki gerçemede bostancılık yapan, tütün, tahıl üreten Kürtlerdi. Bunlardan da eşkıya Kürt Kerim. Mahallenin ünlü varsıl iki tefecisinden, kentte büyük bir kıraathane de işleten biri. Sevdiği kadını elinden almış bunun. Böyle çıkmış eşkıyalığa. Davul gibi gergin göbeğinin üstüne uzanmış, altın köstekli, altın dişli, ensesi kat kat, yukarıdan sırıtkan bakışlı, iri yarı, tam bir tefeci karikatürü görünümündeki tefeciyi sonraları çok gördüm. Halkın Kürt Kerim'e sevgisi, tefeci varsıllara duyduğu nefretten olmalıydı. Mahalleye girip çıktığı bilinen Kerim'i kimseyle vermedi, mahallede yakalayamadılar. Sonunda dağda uyurken bir çoban baltayla parçalamış kafasını dediler. Hükümet önünde cesedini halka gösterip fotoğraflarını dağıttılar. Onun yeğeni Kürt Mecid'in de askerliğini yaparken atış kazasında öldüğü bildirildi. Eğitim zayiatına girdi askerlikte. Böylesi birlikte yaşamanın ayrılmaz parçası olan bir de sanat, edebiyat kültürü vardı halkın. Geceleri bir evde toplanıp padişah, şehzade, dev, Keloğlan, köse dayı masalları anlatılır, Ramazanlarda hemen her gece bir evde kadınlar yüzlerini boyayıp kılık değiştirerek, kimi erkek kılığına girerek oyun çıkarırlar. Ramazanda oyun çıkarmak denir buna. Kimi günlerde mani yakılıp türkü söylenir, düğünlerde geleneksel oyunlar oynanır, evlerde sessizce okunan Sir-i Nebi, Ahmediye, Muhammediye türünden dinsel serüven öyküleri topluca dinlenirdi. Evimizde komşulara Muhammed'in gazalarının öykülendiği Sir-i Nebi okuyan annemin ince yanık sesi bugün bile kulağımdadır. Unutamadığım bir başka olgu da bayram günleridir. Çayırlık denilen mahallenin yakınındaki top oynadığımız büyük alanda çadır kahveleri kurulur. Salıncaklar, dönme dolaplar, yumurta tokuşturmaları, balon, kurabiye, börek çörek satıcıları, kos elvacılar, yassa dondurmacılar, kispet giyip kara kucak güreş tutuşanlarla panayır yerine dönerdi alan. Öbek öbek ayrılan Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Karslı terekemeler, davul zurna, kemençe, tulum, akordiyon, Çerkez mızıkası denirdi. Eşliğinde gece yarılarına kadar tüm bayram boyu birbirinden güzel oyunlar oynarlardı. Anadolu kültür çeşitliliğinin açık sergisine dönerdi alan. Davul zurnalarla doğulu Türklerin oynadığı tamzaranın hoş bileziğin, Kürtlerin oynadığı lorkenin tartımlı sesi bugün de kulaklarımdadır. Alanda değil ama kendi yöremizde Kürt çocuklarıyla ben de çok oynamışımdır bu oyunları. El öpüp bayramlaşılan konu komşu büyüklerden toplanmış bayram harçlıkları burada harcanırdı. Ben bu kültürün bir üst düzeyine, iptidai, eski ilkokulun ikinci sınıfını bitirdiği için evin aydını büyük ablamın elinden düşmeyen, çoğu kimi tanıdık varlıklıca kız arkadaşlarından edinilmiş romanlarını okuyarak geçtim. İlk okuduklarım arasında onun kim bilir kaç kez yineleyerek okuduğu Çalı Kuşu başta gelir. Muhadderat, Bir Kadının Evrak Metrukesi, Sözde Kızlar, Drakula, Kazıklı Voyvoda, Cingöz Recai dizileri okuduğum kitaplar arasındaydı. Ortaokul son sınıfta Türkçe öğretmenimiz Salim Rıza Kırkpınar, biz öğrencilerine o günün ileri edebiyat zevkine Necip Fazıl'a, Nazım'a, Ahmet Haşim'e, Yakup Kadri'ye, Reşat Nuri'ye, Hüseyin Rahmi'ye, tiyatroda söz gelimi Shakespeare'e, Molière'e, Ibsen'e yönlendirdiğinde sınıfın verilmek isteneni algılayıp dört elle sarılacak düzeyindeki öğrencileri arasındaydım. Ortaokul sıraları edindiğim okul dışı kültürün bir yanı da babamın çalıştığı un iskelesi yöresindeki iş yerlerine çay kahve veren Yalı Kahve'den kaynaklanıyordu. İskelede demir yolundaki vagonlarda yük indirip bindiren hamalların da uğrak toplanma yeri Yalı Kahve'nin sahibi Salih Emice amca, daha genç olmasına karşın kafaları birbirine okşadığı için babamın da dostuydu. Oldukça bilgili biriydi. Son tarih dönemlerine olduğu kadar Mısır'dan Asurlulardan Napolyon Bonaparte'a eski tarihi de oldukça geniş biçimde okumuşluğu vardı. Yıllar boyu Son Posta gazetesini de her akşam okul dönüşünde gelip eve birlikte gittiğimiz babamı beklediğim bu kahvede okudum. Ara sıra derse çalıştığım da oluyordu orada. Asıl önemlisi Salih Emice'nin dinlemek için çevremizde hemen kuşatıveren hamalların arasında sevecen kışkırtmalı bir takılmayla beni sık sık sınava çekmesiydi. Genellikle okulda öğretilen tarihle ilgili sırasında karşılıklı savlarla gösteriye dönen bu sayısız tartışmalar hiçbir şey vermiyorsa, yoksul, bilgisiz kalabalık önünde düşündüklerimi inandırıcı biçimde açıklama becerisini kazandırıyordu bana. Kadir Efendi'nin Salih Emice'ye her vakit yenik düşmediğini, çevrede seyirci hamalların yüzünden, baş sallamalarından anladıkça mutlulukla güçlenmiş duyumsuyordum kendimi. Kadir Efendi'ye gösterilen sevgi, saygı dolu ilgide yoksul çevrede okula giden çocuk sayısının azlığı da bir etkendi belki. Uzun yaz boyu iskelede oltayla balık tuttuğum dinlence ayları da içinde, akşamları okul dönüşü babama geldiğim için iskelede, mamnalarda, motorlarda, buğday meydanında çalışan bu insanların arasında geçiyordu yaşamım. Onun yarattığı yakınlık da vardı. Babamın zoruyla gittiğim Yalı Camisi'nde epey yıllar namaz da kılmışımdır sofularıyla. Mahallede olduğu gibi bu çevrede de mektuplarını okuyor, köye mektuplarını yazıyordum kimilerinin. Çevreme toplananların isteğiyle onlara gazete okuduğumda oluyordu. Aralarında yaptıkları, köyleriyle, askerlik anılarıyla, Kurtuluş Savaşı'na katılanların anlattıkları da vardı bunların arasında. Günlük yaşamdaki gülünesi, yakınılası olaylarla ilgili söyleşilerini tatlı bir öykü gibi dinliyordum. Bitlenmekten kurtulamamaktı tek sorun.